Ayrım 6. Haşırtı Blackboard. Zafer Algöz. Sayfa 128. Mandepsi. Bilmeyenler için küçük bir ukalalık yaparak anlamını açıklamaya çalışayım efendim. Mandepsi, Rumca kökenli bir sözcük. Tuzak, hile demekmiş. Mandepsiye basmak ise malum tuzağa düşmek, aldatılmak demek. Bazıları vardır yıllarca, defalarca anlatılır ve hep aynı lezzetle o an yaşatılır veya yaşanır. Bir sohbet sırasında arkadaşlardan biri, iki defa üst üste farklı imamlarla cenaze defin ritüeli yaşadıklarını anlatmıştı. Bir arkadaşlarının dedesi vefat ediyor. Camide cenaze namazından sonra merhumun cenaze arabasını takip ederek Zincirli Kuyu mezarlığına götürüyorlar. Yolda ne oluyorsa cenaze arabasında önde oturan hocaya telefon geliyor. Hoca yolda bir yerde iniyor. "Siz devam edin, ben mezarlığa yetişirim," diyerek kayboluyor. Mezarlığa geliyorlar. Her şey hazır ama hoca olmadığı için bir türlü defin işlemine geçilemiyor. Cenazeye gelen yaşlı başlı büyükler söylenmeye başlıyor. "Cenaze bu kadar bekletilmez. Günahtır. Nerede bu hoca efendi yahu?" Bunun üzerine gençlerden biri arabaya atlıyor. Zaten mesafe kısa. Ana kapıya geliyor. Durumu anlatıyor. Yanına nöbetçi bir hoca verip gönderiyorlar. Hoca 5 dakika içinde defin yerine geliyor. Klasik defin töreni yapılıyor. Hoca dualarını ediyor. Herkes El Fatiha dedikten sonra cenazeye katılanlar hoca ile merhumu baş başa bırakarak arabalarına doğru yürümeye başlıyor. Birdenbire bir taksi geliyor. Zınk diye sert bir fren, sağ kapıdan bir ayak dışarıda. Yolda cenaze arabasından atlayıp giden hoca taksiye parayı verdikten sonra şöyle bir cübbeyi ve sarığı toparlıyor. Mezarlıktan çıkmakta olan korteji yüksek sesle dua ve elleri kollarıyla tıpkı güvercinleri bir araya toplar gibi yeniden cenazenin başına getiriyor. İlk gelen hocaya ters bir bakış ve devamında aynı cemaatle ikinci kez defin yapılıyor. "Yahu o kadar adam hocaya hiçbir şey diyemedik," diyerek anlatmışlardı bu küçük mandepsi olayını. Oysa biz zamanında mendepsi işini daha da ileriye götürmüştük. Ben de buna karşılık sevgili en eski çocukluk arkadaşım Erkan Can ile başımıza gelen menkıbeyi aktarayım efendim. 1978 yıllarında Erkan'la beraber klasik Bursa turu atacağız. Altımızda Peder Bey'in zar zor aldığı Renault 12. Yeşil, Setbaşı, Ulu Cami, alt parmak, çekirge turluyoruz. Erkan abim çok dertli. Önce mırın kırın ediyor ama sonunda dökülüyor. Hoşlandığı bir kız var ama henüz kıza açılamamış. Oğlum söylemezsen kızın nasıl haberi olacak bu sevdadan diye soruyorum. Öküz sevda çekiyor, ineğin haberi yok. AMK diye kendine acımadan nesinkaflar ediyor. Emanet arabada çeyrek depo benzin var. Aval aval şehirde dolaşmaktan sıkıldık. Fikir kimden çıktı hatırlamıyorum. Uludağ yoluna çıkmaya karar verdik. Cepte zaten 25-30 TL kadar para var. Yoldan iki bira alıp kireç ocakları tepesinden Cennet Bursa'ya bakacağız. Erkan'a diyorum ki ulan bu kadar ambiyansı bana yapacağına kıza yapsaydın ya, şimdi bu arabada ikiniz olurdunuz. Ne olur lan sarı, yoksa bana mı açılacaksın? Arabada gülüyoruz kendimize. Şimdi bizim Erkan izcidir. Yolları falan çok iyi bildiğini iddia eder. Gerçi bir keresinde Mudanya'dan Bursa'ya kestirme yol biliyorum iddiasıyla başka bir yoldan tekrar Mudanya'ya getirmişliği de var. Ama olsun, ne yapalım? İzcinin izinden ve dediğinden çıkmayasım tuttu. Kestirme yolu biliyorum. Dön oğlum Pınarbaşı mezarlığına doğru. Pınarbaşı mezarlığının arka yolundan Uludağ yoluna doğru çıkacağız. Mezarlığın uzun yan duvarlarını sağımıza aldık. Aşağı doğru gidiyoruz. Hafif yağmur çiseliyor. Sokağı döner dönmez bir baktık önümüzde cenaze gidiyor. Önde hoca, merhumu sadece 4 kişi taşıyor. Başka kimsesi yok. Çok yavaş yürüyorlar. Korna çalıp yol verin demek büyük saygısızlık ve terbiyesizlik. Erkan abimin çok sevdiği Kenny Rogers'ı da susturduk. Çok üzüldük garibin haline. Arabayı sağa çektim, durduk. Dedim ki, rahmetli anneannem derdi ki, bir garibin cenazesine 40 adım omuz verirsen 40 yıllık sevabı vardır. İnelim mi? Evet oğlum, inelim, sevaptır dedi Erkan. Arabayı sağ park ettik, cenazeye yetiştik. Önden tabutu taşıyanlara el verdik. Adamlar Allah razı olsun birader diyerek mezarlık kapısından tophane yokuşuna doğru depar atarak kayboldular. O anda ikimiz de mandepsiye basmanın şokunu yaşadık. Meftanın kimsesi yokmuş. Sokakta ölü bulunmuş. Belediye defin işlemini halletmiş. Cenazeyi taşısınlar diye de 4 delikanlıya 100 TL peşin parayı vermişler. Bunları yol boyunca yağmurdan ve çamurdan bata çıka yaptığımız hayat dersi yolculuğunda tabutu arkadan taşıyan ikiliden öğreniyoruz. Çocuklar bizimle inceden kafa buluyor. Onların şanssızlığı bizim gibi iki kez bulamamış olmaları. Ölen gariban olunca mezarlık yeri de elbette çok ücra ve uzak oluyor. Önde hoca, arkasında bizim dörtlü, mezarlıkta yokuşlar çıkarak yoğunlaşan yağmurda çamurlara bata çıka mezarlığın en dibindeki kazılı yere ulaştık. Mezar kazılmış, tahtalar, kürekler var ama ortada mezarcı falan yok. Sadece Hamlet'te mezarcı rolünü oynayabilecek iki aktör bozuntusu ve Pınarbaşı Merkez Kıraathanesi müdavimi iki genç var. Cenazeyi tabuttan çıkardık, mezara indirdik. Sağına doğru yatırdık, tahtalara özenle dizdik. Yağmur hızlandı. Aynı anda dört kürek, biz de hızlandık. İsmi bile olmayan, sadece tarih ve kod numarası yazılı mezar tahtasını da başucuna gömdük. Hocanın nezaretinde duamızı ettik. Bileklerimize kadar, çamur içinde ve en mahrem yerlerimize kadar sırılsıklam. Sular seller içinde mezarlıktan çıktık. Erkan, ne güzel tezgaha geldik. İbneler bizi mandepsiye düşürdüler dedim. Olsun be oğlum, biz sevabımızı yaptık. O kaçan yavşaklar o parayı ya düşürmüştür ya da kahvede okeyde yollar onları. Merak etme diyerek beni teselli etti. Peki tüm bu olanlardan sonra yine Uludağ yoluna çıkıp iki bira içecek miydik acaba? Ne yapıyoruz dedim. Boş ver oğlum Uludağ yolunu falan. İnelim çekirge eski kaplıcaya. Adam gibi yıkanalım. Mezarlık çamuru kuruyunca çimento gibi olur. Sabotaj. Semih Sergen. Tiyatroculara özel son oyun şakaları vardır. Bizim meslekten olanlar iyi bilirler. Bazen bir oyunu yüzlerce kez oynarsınız. En nihayet son oyun günü gelir çatar. Kuliste oynanan oyunla ilgili deformasyonlar, replikleri komikleştirme, repliklerin yerlerini değiştirme ya da karşıdaki oyuncularla ilgili hain sabotaj planları yapılır. Daha sezonun son oyununa aylar varken o kadar çok geyiği yapılır ki bir de bu şakayı yaparsak kim bilir neler olur der. Son oyunu iple çekersiniz. Bazıları gerçekten çok kalitelidir. Bazıları da ilkokulu seviyesinde olur. Zaten o düşük değerli şakaları da nedense komik bir fıkrayı bile anlatamayıp içine edenler tercih eder. Oyuncunun ayakkabısına vazelin doldurmak, terlikleri Japon'la yapıştırmak, oyuncunun şapkasını paltoya dikmek, boş olarak taşınan bavula 20 kilogramlık 4 tane ağırlık demiri koymak gibi küçük sabotaj planlarına her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Mesela 300 oyun oynamışsınızdır. Masanızdaki boş telefonla sanki karşınızda biri varmış gibi rol gereği konuşursunuz. Repliklerinizi söyler, işinizi yaparsınız. Ama benim gibi 7 kat tülbentten süzülmüş bir hergelenin eline düşerseniz o artık son oyun şakası olmaktan çıkar, sabotaj kategorisine girer. Yıllar önce bir büyüğümüze hain bir sabotaj tezgahlamıştım. Sezonun son oyununu oynayacağız. Gündüz elektrik işlerinden anlayan bir elemanla tiyatroya geldim. Boş telefonun kablosunu kulise kadar çekip düzeneyi kurduk. Kulisten bir numaraya bastığımız zaman sahnedeki telefon çalıyor. Arızayı kaldırınca konuşabiliyoruz. Velhasıl sabotaj planımız hazır. Tezgahtan herkesin haberi var. Sadece rol gereği devlet başkanıyla konuşacak abimizin haberi yok. Çıktık sahneye. Tıkır tıkır oyunumuzu oynuyoruz. Tam yerinde kırmızı telefon çaldı. Bir dakika, Sayın Devlet Başkanım arıyor dedi. Açtı telefonu. Buyurun Sayın Başkanım dedi. Adam 300 oyun karşısında kimse yokken varmış gibi oynamaya alışmış tabii. Karşıdan siktir lan, yardakçılığı bırak diye cevap gelince kıpkırmızı oldu. Önce bir şok yaşadı. Ardından telefonla beraber masanın altına girdi. Gülmekten ağlıyor. Bana oynayacak halim yok, bittim ben diye jestler yapınca iki tula atla oyunu toparladım. Ama sonrasında tüm kadro, göz bebeklerimiz bile seyirerek oyunu zor bitirmiştik. Ben yaptım diye övünmüyorum ama her ne kadar son oyun şakası bile olsa, öncesinde bir hazırlık yaşandığı için buna sabotaj demek daha doğru olur. Haldun Taner üstadımızın, Sersem Koca'nın kurnaz karısı oyununu oynuyoruz. Osmanlı Dram Kumpanyası'nın büyük aktörü Thomas Fasulyecian'ı hocam Semih Sergen oynuyor. Hocam çok ciddi. Öyle oyunda tulaat yapmak, laf eklemek ya da çıkartmak gibi eylemlere çok kızıyor. Suratı asılıyor, asla izin vermiyor. Sevgili hocam çok titiz adam. Düzen, tertip seviyor. Karşısında oynarken de eli rahat durmuyor. Role yedirerek kostümünüzde kıl, tüy, yün, kepek ne varsa elektrikli süpürge gibi temizliyor. Ben huyunu bildiğim için rahatım. Ancak ikinci perdede oyuna dahil olan Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa'yı canlandıran Dündar Müftüoğlu durumdan çok dertli ve şikayetçi. Senin hocan olduğu için sen söyle. Ben söylersem alınganlık yapabilir. Benim dalağım çok düşüktür. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Her oyun yanıma geliyor. Aman paşam, yaman paşam diyerek role yediriyor. Üstümde başımda ne varsa hepsini ayıklıyor. Vallahi oyunu zor bitiriyorum. Ben de kendisine dedim ki kardeşim bana güven. Ona öyle bir sabotaj yapacağım ki bir daha yanına 2 metre bile yaklaşamayacak. Oyun öncesi aldım Ahmet Vefik Paşa'nın kostümünü elime. İç cebine 3-4 metrelik beyaz makarayı yerleştirdim. Yorgan iğnesiyle bir delik açtım. 5-6 santim kadar beyaz ipi dışarıda bıraktım. Ceketin üst cebine iyice yerleştirdim. Siyah ceketin üstünde 5-6 santimlik beyaz ip şıkır şıkır duruyor. Bir yandan sabotaj esnasında oyunu nereden devam ettirebilirim diye tedbirimi de aldım. Çıktık. Birinci perde alkış kıyamet bitti. İkinci perdeye başladık. Ahmet Vefik Paşa'nın sahnesi geldi. Ceketin üst cebine yakın duran beyaz iplik parçası maşallah yazısı gibi duruyor. Semih Sergen hemen paşaya doğru seyirtti. Her zaman olduğu gibi role yedirip paşanın üstünü başını temizleyecek. Paşam izin verirseniz diyerekten ipi almaya yeltendi. Dışarıdan 3-4 santim görünen ipin içeride 3 metre daha devamı olduğunu nereden bilsin? Çektikçe makaradan çözülen ip geldikçe geliyor. Hiç bitecek gibi değil. Sonunda tezgaha uyandı. Ana diye haykırarak kaçtı sahneden. O gider de diğerleri kalır mı? Herkes ağzını yüzünü ısırarak sahneyi terk etti. Allah'tan perde kapanmasın diye tedbirimi almışım. İkili bir sahnemiz vardı. Paşa ile oynadığımız. Hadi gel kız, paşam gelene kadar şunun provasını yapalım dedim. 5-6 dakikalık blok sahneyi oynadık. Bitimine doğru yüzünü gözünü toparlayanlar tek tek sahneye gelip yerini aldı. Hiç aksatmadan oyunu bitirdik. Selamdan sonra anırarak ve de tepinerek kuliste gülüyoruz. Sahne amiri geldi. Zaferciğim, Semih hocan seni çağırıyor. Hadi bakalım, kalın bir fırça gelecek galiba dedi. Girdim odasına. Semih hocamın gülmekten yüzü kıpkırmızı, gözünden yaş geliyor. Ulan Ergele böyle şaka mı olur? Ya bu resmen sabotaj. Ya perde kapansaydı ne yapardık? Dedi. Hocam ben tedbirimi almışım. Gördüğün gibi oyun devam etti. Sarıldık, elini öptüm. Bana bak dedi. Ulan 70 yaşındayım. 50 yıldır sahnelerdeyim. Ben böylesini ne duyduğum ne de gördüm. Ama senden bunun intikamını almazsam, sana perde kapattırmazsam, bana da Semih Sergen demesinler. Şu bıyıklarım itin kıçında bitsin ki seni fena yapacağım. Senin canın sağ olsun hocam. Bak oynadığın Thomas Fasulyecian oyunun efsane final tiradında ne güzel söylüyor. Zaten aktör dediğin nedir? Oynarken varız, yok olunca da sesimiz şu boş kubbede hoş bir seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Oynadığımız rolleri ve replikleri doğal olarak geçen yıllar içinde unutuyoruz. Ama yaşanan güzel anlar, güzel anılar yıllarca unutulmuyor. Zaten Thomas Fasulye Cihan oyunda tiyatro sanatı ve oyunculuğu için çıraklarına şöyle diyor. Bu meslek aşk ister, heyecan ister, tadı haktır. Öyle herkese vergi değildir. Yoksa tiyatro dediğin nedir? İki kalas, bir hevestir. Sersem Hoca'nın Kurnaz Karısı gibi bir oyunu tiyatromuza kazandıran Haldun Taner Usta'ya saygıyla. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 144.